Ayrım 2.
Deniz kıyısında çıplak ayakla çıkılan bir yürüyüşte, köpüren dalgalara bakarak ona amacı olan ve buna ulaşabilmiş değerli bir insanın öyküsünü anlatmayı, insanı insan yapan temel ve evrensel ilkeleri anlamasına yardımcı olmayı ve deniz kıyısı sona erdiğinde bir kayanın üstüne oturup onu doyurana dek karşılıklı konuşmayı, ona ufuklar açmayı ıskalamışız. İlk aşk acısında onu anladığımızı, ilk başarısızlığında onu yüreklendirerek arkasında olduğumuzu, ilk başarısında onunla ne denli gurur duyduğumuzu açık açık söylememişiz. Nasıl olsa biliyor yanılgısına düşmüşüz. Kendi duygularımızı bir dostumuza anlatırcasına anlatmamış, iyi ve kötü anlarımızı onlarla paylaşmamışız. İşte tüm bunları görev bellediğimiz yedirmek, giydirmek, okutmak, evlendirmek ve bunun gibi şeylerle kıyaslıyor ve yine o hafif alaycı gülümseme gelip oturuyor dudaklarımızın kenarına. İşte bu nokta bizim yanılgı noktamız. Çünkü gerçek mutluluk sadece yapmamız gereken görevlerimizde değil, en az onlar kadar önemli olan kendi iç dünyamızı aydınlatacak, bize gönül ve kafa keyifleri, zevkleri, tatları verecek olayları çocuklarımızla birlikte yaşamakta yatıyor. Bizler bu dünyaya gün doldurmak için gelmedik. Bizler bu dünyaya daha iyi şeyler için geldik, mutlu olmak için geldik. Ve sırf görevlerimizle yetinirsek, işte o zaman sadece çocuklarımızla değil, tüm yaşamımızla olan ilişkilerimizdeki mutluluk ve hayattan zevk alma oranı, keçi boynuzundaki şekerden öteye gidemez. Önce bunun farkına varmalıyız ve alışılmış kalıplardan sıyrılıp, kendi kafamızla her şeyi yeni baştan sorgulamalı, düşünmeliyiz. Bu uyanış bize dünyaya gelişimizin gerçek amaç ve anlamını kazandıracaktır. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın mutlu olmaya hakkı olduğunun, gelip geçeceğimiz yıllarla sınırlı ömrümüzü en doğru, en güzel ve en doyurucu biçimde yaşamak için, kısaca mutlu bir insan olarak yaşamak için burada bulunduğumuzun farkına varacağız. Eğer durup düşünürsek. İşte gençlerimiz burada devreye giriyorlar. Onları bizim kuşaktan ayıran fark burada yatıyor. Biz tüm bunların farkında değildik ve pek çok şeyi ıskaladık bu yüzden. Onlar ne istediklerini kesin sözcüklerle anlatamıyorlar belki. Ama yeni ufuklara, yeni doğrulara yönelen daha anlamlı bir hayat, daha renkli bir yaşam biçimi, daha pürüzsüz ilişkiler istiyorlar bizden. Ve bunu bizlerle birlikte yaşamak istiyorlar. Bizden koparak değil. Yaşamda ve insan ilişkilerinde kurallar, görevler ve tabuların ötesinde bir şeylerin olması gerektiğini sezinliyorlar. Ve yardım etmemizi istiyorlar. Bizleri sarsıyor, uyandırmak istiyorlar sanki. Hep birlikte insanın bu dünyaya gelme amacına yaraşır biçimde yaşayalım diyorlar. İşte onlarla aramızdaki fark. Dedim ya, ana babalık zor zanaat. Anneannemle ilgili anlattıklarım ve bugünlere varışımız aklıma geliyor. Aşağıdaki mektubu okurken nereden nereye diye mırıldanmaktan kendimi alamıyorum. Ve çok ama çok mutlu oluyorum. Ben sizin kitabınızı baştan sona kadar okudum. Lütfen siz de benimkini baştan sona kadar okuyun diye bir not ve mektup. Memnuniyetle diyor ve okuyoruz. Büyük gençlere merhaba. Öncelikle tüm gençler adına gençliğe saygı duyan ve bizi sevenlere teşekkür ediyorum. Saygı bizim toplumumuzdan biraz uzak bir kavram. Bizim toplumumuz saygı duymayı ne yazık ki bilmiyor ve bütün sorunlar bundan doğuyor. Hepimizin bildiği ama benim yine de tekrarlamak istediğim bir gerçek, anne ve babalarımızın bizleri, bizlerin de onları çok sevdiğimizdir. Küçükken annemle babamı mükemmel olarak görür, tüm davranışlarını örnek alırdım. O zamanlar onlarla paylaştığımız tek şey karşılıklı sevgimizdi. Ama büyüdükçe sevginin habercilerinden artık haber gelmiyordu sanki. Biraz daha büyüyünce olaylara daha olgun bir insan gözüyle bakmaya başladım ve bir insan yetiştirmenin, onu yönlendirmenin kolay bir şey olmadığını anladım. Ben bunu kabul ediyorum. Kabul edemediğim bazı konuşmaların sonunun hep hayırla bitmesi. Her şeye hayır demek ne kadar kolay. Bazı şeyleri karşılıklı oturup saygılı bir şekilde konuşarak, fikirlerimizi birbirimize aktararak ortaya güzel şeyler çıkarmak onlara zor geliyor. Onun için de kolay yolu seçip işin yararlı ve zevkli yanını düşünmeden kesin bir hayır diyorlar. Oysa insanlara konuşarak, tartışarak doğruları bulmaları öğretilseydi, öyle yetiştirilselerdi, bugün daha sağlıklı bir Türkiye'de yaşıyor olmaz mıydık? Aslında tüm anne babalar bizim yaşadıklarımızı yaşamış. Bizim gördüğümüz tüm eksiklikleri görmüşler. Ama bunları düzeltmek için çaba göstermemiş, uğraşmamışlar. Böyle gelmiş, böyle gider demişler. Ama hayır, biz bunu değiştireceğiz. Zaten sizlerden tek ama en büyük farkımız da bu değil mi? Sınıfımızı nasıl zar zor geçtik? Anne babalık zor zanaat demiştik. Acaba uzmanların gözüyle biz hangi noktadayız? Anne babalık karnesi olsaydı, yapılan araştırmalar ışığında bizlere ne gibi notlar verirlerdi? Bilmek istiyorsanız bir derin soluk alıp okumaya başlayın. 1. Çocuğumuza yeterli güven duygusu veremiyormuşuz. Böylece özgüveni olmayan bir insan çıkıyormuş ortaya. 2. Ona bağımsız davranmasını öğretmiyormuşuz. Böylece utangaç ve içine kapalı oluyormuş çocuğumuz. 3. Sevgiyle disiplini dengelemesini bilmiyormuşuz. Böylece ya çok pasif ya da saldırgan kişiler çıkıyormuş ortaya. 4. Girişimciliği hiç desteklemiyormuşuz. Böylece çekingen, sebatsız ve yetersiz gençler yetişiyormuş. 5. Çalışma zevki ve boş zamanları değerlendirme alışkanlığı vermiyormuşuz. Böylece çalışmayı bir yük olarak algılayan, boş zamanları değerlendiren değil, harcayan insanlar olmalarına yol açıyormuşuz. 6. Hele de cinsel eğitimde hepten yetersizmişiz. Onları sağlıklı biçimde bilgilendirmiyor, kız erkek arkadaşlıklarına abartılı ve yapay yasaklar koyarak sorun yaratıyormuşuz. 7. Ve onların bizlerle serbestçe konuşmalarını, duygu ve düşüncelerini iletmelerini engelliyormuşuz. Böylece birçok sorunun kaynağı olan kuşaklar arası iletişim kopukluğu ortaya çıkıyormuş. Gençler ailelerindeki bu bozuk iletişim modelini ileride kurdukları aileye de taşıyorlarmış. Nasıl? Rezalet bir karne değil mi? Uzmanlar acı söylermiş. Bilimsel bir araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular işte böyle. Ama gariptir ki böyle bir karne almamıza karşın sınıfımızı geçmişiz. İnanılır gibi değil ama sınıfımızı kurul kararıyla geçmişiz. Üstelik bizi geçirenler kimler biliyor musunuz? Kurul kararıyla bizi geçirenler yine bizim kendi çocuklarımız ve bakın gerekçelerini nasıl dile getiriyorlar. 1. Söz ve davranış özürlü olmalarına karşın gerçek ve derin bir sevginin bulunuşu. 2. Tüm olanaklarını seferber ederek bizlere verebileceklerinin en iyisini verme çabası. 3. Bizlere karşı görevlerinde sorumluluk duygusuyla davranmaları. 4. Aslında iyi niyetli olmaları. Bu gerçeklere bir de konunun uzmanı tarafından karnelerimizin altına düşülen not eklenince bizim çocukların deyişiyle yırtmışız. Gençlerimizin %85'inin en sorunlu dönem olması beklenen gençlik yıllarını sağlıklı bir şekilde atlatabildikleri yazılı bu notta. Üstelik geriye kalan %15'in içinde daha başka sorunları olanlar çoğunluktaymış. Demek ki o kadar da kötü değilmişiz. İnsan yetiştirme eğitimi. Şimdilik vaziyeti kurtarmış ve sınıfı geçmiş durumdayız ama bir sonraki sınıfı geçebilmemiz için pek çok çalışıp, pek çok okuyup, dünyada ve ülkemizde hızla değişen gerçekleri ve kavramları öğrenmemiz gerek. Belki de bir ana baba okuluna gitmek en iyi çözüm. Gün gelecek tüm anne adayları eşleriyle birlikte bir ana baba okuluna giderek bebeğin hem bedensel hem ruhsal açıdan sağlıklı bir insan olarak büyüyebilmesi için yoğun bir eğitim görecekler. Hatta belki de zorunlu bir eğitim olacak bu. Ne kadar da iyi olurdu. Bu tür eğitimin ülkemizdeki ilk işaretlerini gerek doçent doktor Haluk Yavuzer'in önderliğinde üniversite bünyesinde, gerek halk eğitim gerekse özel ana baba okullarındaki kurslarda görüyoruz. Bir düşünün, bir dolu gereksiz ezber yerine liselere anne babalık dersleri konsa, gençlerimiz nüfus planlamasının yanı sıra bilim adamlarının eserleri doğrultusunda insan yetiştirme konusunda bilgilendirilseler, akraba evlilikleri, AIDS gibi çeşitli hastalıklar ve çok genç yaşta evliliğin sakıncaları konularında uyarılsalar ve bu dersler ezber ve not kaygısı dışında tutularak ilgili konuların tartışılarak öğrenildiği bir yer olsa. Şöyle bir sorun var. Diyelim sen babasın ne yapardın gibi sorun çözüm biçiminde bir düşünme şekliyle gençlere işin özü kavratılsa. Biliyor musunuz? Aslında bu o kadar da hayal değil. Çünkü gençlerimiz böyle bir bilinçlenme gereğinin farkındalar. Bunu mektuplarındaki önerilerle dile getiriyorlar. Bilinçli ana babalığa şimdiden hazırlanır bir halleri var. Gördükleri yanlış uygulamalardan ders alıyorlar. Soru soruyorlar. Sürekli öğrenmek, yaşamın güzelliklerini çoğaltmak istiyorlar. Ve en önemlisi, benim çocuğum olunca diyerek bu çok, çok önemli konuda daha şimdiden düşünmeye başlamışlar bile. Ne büyük bir aşama. Bakın bir gencimiz ne diyor. Çocuklarımız hakkımızda bizim anne babalarımız hakkında düşündüğümüz gibi düşünmesinler. İnsanoğlu gerçekten yeryüzündeki en değerli yaratık. Bir özbenliği, kendine ait bilinci, düşünceleri, duyguları, gözlemleri ve birçok canlının sahip olamadığı yetenekleri var. Ama bu muhteşem zeka küpü neden çok dar bir çerçeve içerisinde düşünüyor? Neden kafalarındaki o küflenmiş demir kalıpları kırmıyor? Kuşaklar arasındaki küçücük bir bağlantıyı akıl almaz köprülerle dara sokuyorlar. Bizler genciz ve önümüzde yaşanacak bir dolu hayat var. Beklentilerimiz, düşlerimiz, umutlarımız, kaygılarımız var ve biz anne babalarımızın desteğine muhtacız. Onlardan bize 30-40 yaşlarında astığı astık, kestiği kestik biri gibi değil, olabildiğince yumuşak ve alçak gönüllü davranmalarını istiyoruz. En azından sizlerin tecrübeleri var. Çünkü siz de genç oldunuz. Bizim kadar iyi bilirsiniz ihtiyaçlarımızın, arzularımızın neler olduğunu. Peki ama bu aksaklıklar neden doğuyor? Neden bir baba çocuğuna doktor olacaksın yoksa hakkımı helal etmem diyebiliyor da neden eğilimlerin hangi meslekte çakışıyorsa o mesleğe yönel diyemiyor? Ya da şu saatte evde olacaksın, 5 dakika gecikirsen kafanı koparırım diyebiliyor da senin sorumlulukların var çocuğum, kendine sahip çıkacak yaştasın ama bize karşı da sorumlulukların var. Hangi saatte eve geleceğini bildir, eğer bu saat uygunsa kabul ederiz. Değilse başka bir yol deneriz gibi bir laf etmiyorlar. Bizlerin derdi gördüğünüz gibi hiç bitmiyor. Sayın Ongun, anne babalarımızın dünya kadar işi var. Bizim dertlerimizle mi uğraşsınlar, kendi dertleriyle mi? Annem hep böyle der. Bana göre iş dönüp dolaşıp aile ve okul eğitimine geliyor. Düşünüyorum da, madem ki bizler ana babalarımızı bir parça da olsa yadırgıyoruz, yeni bir yol deneyelim. Büyüyünce çocuklarımız bizim hakkımızda böyle düşünmesinler diye kendimize yön verip iyi bir anne ya da baba olacağımıza yeteri kadar inandığımızda bu işi yapalım. Zor değil ki, neden olmasın? Saygılarımla. Anneler Günü. Bugün anneler günü, annelerin günü. Şimdi çocuklar ellerinde hediyeler, annelerini mutlu etmekteler. Bugün anneler günü. Anneciğim, bak ben geldim. Kucağımda çiçekler, yüreğimde sevgiyle geldim. Kalk sarıl bana anneciğim, ne olur duy sesimi. Kalk sarıl bana anne, gör beni, ben geldim anne. Bugün anneler günüydü, ben de annemi ziyaret ettim. Kalkıp sarılmadı bana, beni özlemedi mi ne? Öpmedi beni, duymadı sesimi, sarılmadı, sevmedi beni. Anneciğim ne oldu, yoksa bir kusur mu işledim, bir hata mı ettim? Küstün mü yoksa bana? Anneciğim affet beni. Bir hata ettiysen bağışla beni. Bugün anneler günü. Ama bu mezardan sana sarılamadan, seni öpmeden gitmeyeceğim. Bugün anneler günü. Ben yine annesiz, hasret dolu günler geçireceğim. Serap Şahin. Anlamak ve öğrenmek için dinleyelim. Bizden önceki kuşaklar ve biz, mutluluk sözcüğünü hep öylesine kullana gelmişizdir. Gerçek anlamını, derinliğini anlamadan, hayatın özünü, yaşamın temel amacını anlatan bir sözcük olduğunun pek de farkına varmadan, kayaların üstünden hiçbir iz bırakmadan, akan sular misali kullanıp durmuşuzdur bu sözcüğü. Oysa, mutluluk da tıpkı can güvenliği, özgürlük ve eşitlik gibi bir insanlık hakkıdır. Evet, mutlu olmak bir haktır. İşte gençlerimiz bunu istiyorlar. Bu kadar önemli bir olgunun farkına vardıkları ve bu hakkı istedikleri için onlarla gurur duymalıyız. Hayırlı evlat, tüm giriş sınavları şampiyonu, iyi bir iş sahibi olmanın da ötesinde bir şeyler olmak istiyorlar. Mutlu ve değerli bir insan olmak istiyorlar. Mutlu ve değerli. Bu iki sözcük üstünde biz anne babalar çok ama çok düşünmeliyiz. Peki mutlu ve değerli derken acaba neyi anlatmak istiyorlar? Ne düşünüyorlar? İzlenimlerimi şöyle sıralamak istiyorum. Koşulsuz sevilen, böylelikle kendini seven ve bu sevgiyi başkalarıyla paylaşabilen, güvenilen, saygı gören, böylelikle kendine güven ve saygı duyan, bir değeri, bir saygınlığı olan, kendi kafasıyla düşünebilen, böylece gerçek anlamda özgür olan, kendi özbenliğini bulabilmiş, evrensel ilkeler doğrultusunda düşünceleri ve davranışlarıyla tutarlı bir yaşam çizgisi yakalayabilmiş. Mutluluğun en önemli öğelerinden biri olan insan ilişkilerini hoşgörü, saygı ve sevgiyle sürdürebilen, mutlu ve değerli bir insan olarak bu hayatı yaşamak istiyorlar. Bu izlenimleri nasıl mı edindim? Onları dinleyerek. Gençleri sevgiyle dinlemek 3 kitap yazdırdı. Sadece düz bir çizgide anlatılanı değil, satır aralarında fısıldananlarda, konuşurken cümle aralarındaki küçük sessizliklerde, duraklamalarda, gözlerde yanıp sönen pırıltılarda da dinliyorum onları. Ve inanır mısınız, bunun sonucunda tam 3 kitap yazdırdılar bana. Son 3 kitabım bütünüyle onların istekleri, arayışları ve oluşturdukları tatlı baskı sonucu oluştu. Bir pırıltıdır yaşamak, onların hayatı daha incelmiş zevklerle örülü, daha neşeli, daha renkli yaşamak, kısaca çağdaş dünyanın sosyal yaşamda geliştirdiği güzellikler birikimini, yaşama kültürü de diyebileceğimiz birikimi, öğrenme arzuları sonucu yazıldı. İstedikleri asla özenti ya da göstermelik davranış biçimleri değildi. Yaşama kültürü doğrultusunda bir şeyler öğrenmek arzusundaydılar. Onları gerçekten dinleyen biri isteklerinin bu doğrultuda olduğunu hemen anlayabilirdi. Derken kavramları sorgulamaya başladılar. Bir şeyler değişiyordu ve onlar artık yeni ufuklara, yeni doğrulara kanat çırpmak istiyorlardı. Kişiliklerini geliştirmek hakkında yaşamın anlamı, amaçlar, hayaller, sevgi ve mutluluk hakkında da sorular sormaya başladılar. Ve bu hayat sizin yazıldı. Sonra tüm bunları anne ve babalarıyla paylaşmak için benim anne babalara yönelik yazmamı ısrarla istediler. Bunun sonucunda da elinizde tuttuğunuz 3. kitap ortaya çıktı. Onları dinleyen biri bu kitabın kuru bir yakınmalar dizisi olmadığını, tam tersine mutluluğu, güzellikleri ve temel doğruları çok sevdikleri anne babalarıyla paylaşmak istediklerini hemen kavrayabilecektir. İşte rahatlıkla gençlerimizin eseri diyebileceğim son 3 kitabımın öyküsü. Çocuklarımızı dinleyelim, gençlerimizi dinleyelim. Çünkü onlardan öğrenecek çok şey var. Yaşadıklarımın tersini yapacak, çocuklarıma sevgi, saygı, güven ve değer vereceğim. Ve yine okunacak, dinlenecek, üzerinde uzun uzun düşünülecek bir başka mektup. Biz yıllar önce köyden ilçeye taşındık. Ağabeylerim okula uyum sağlayamadıkları için ticarete atıldılar. Ben ilkokulu pek iyiyle bitirdim. Benim alışamadığım kent kültürüydü. Ortaokulda biraz daha geliştim. Artık diğer insanlara uyum sağlayabiliyordum. Çok da çalışkandım. Öğretmenimin göz bebeğiydim. İdealim hukukçu olmaktı. Orta sona geldiğimde annem ciddi bir hastalığa yakalandı. Bu yüzden o yıl sınavlara giremedim. Liseye başladığım günlerde annemi kaybettim. Rahmetli annemin en büyük isteği okuyup avukat olmamdı. Evin tek kızı olduğum için bir yandan eve bakıyor, bir yandan okula gidiyordum. Ev işleri malum. Telefon tarifiyle yemek yapmasını öğrendim. Gece yarılarına kadar çamaşır yıkıyordum. Küçük kardeşimi okula ben hazırlar gönderirdim. Ağabeyimle babama da ben bakıyordum. Üniversite sınavlarına bir yıl kala babam evlendi. Üvey annemle pek anlaşamadık. Babamın bazı davranışları beni çok üzdüğü için bunalıma girdim. Sınavda öğretmenliği az bir puanla kaçırdım. Ailevi sorunlar nedeniyle sınava bir daha girmedim. Ama daha sonra Tansu Çiller'in çıkardığı yasadan yararlanarak başvurdum ve sigorta bölümünü kazandım. Şimdi hem okuyor hem de bankada çalışıyorum. Bir yandan da okuyarak kültürümü geliştirmeye çalışıyorum. Beni en çok üzen babamın beni anlamaması, düşüncelerime saygı duymaması, üvey annemin beni üzen davranışlarda bulunması. Bunların da ötesinde annemin ölümünden sonra babamın bizlere sahip çıkmaması. Maddi açıdan demiyorum, manevi yönden. Sevgi, sevgi. İşte bunu istiyorum ve bunu tamamlayan saygı. Ben ona saygı duyuyorsam, onun da bana saygı duyması gerek. Beni düşündüren diğer bir konu da, bugün babam bana ve diğer kardeşlerime haksız davranıyor, bizlere anlayış göstermiyor, acaba yarın ben de anne olduğumda böyle mi olacağım? Ama sanmıyorum. Tam tersine bu yaşadıklarımı, edindiğim tecrübeleri ileride en iyi şekilde kullanacağıma inanıyorum. Ben diyorum ki, anne babalar çocuk psikolojisini iyi bilmeliler. Özellikle anne baba adayı olanlar bu işe bilinçle girmeli. Onları yetiştirirken onlara güven duymalı. Çocuklarına saygı duymasını, onlara değer vermesini bilmeli. Onlara en büyük güzelliği sevgiyi aşılamalı. Sevgisiz bir ortamda yaşamak çocuğu bunalıma itecektir. Bu nedenle fazla şeye gerek yok. Sevgiye yer versinler yeter. Kelebeklere özgürlük yakışır. Aldığım mektupların tümünde beliren güçlü ve açık iki mesaj var. Bunları hemen belirtmek istiyorum. Birincisi, anne ve babalarını çok ama çok sevdikleri. Bunu tartışma götürmeyecek biçimde belirtmişler mektuplarında. İkincisi ise bizimle onlar arasında çatışma değil farklılıklar oldu. Eleştirilerinde farklı dünya görüşü, farklı beklentiler ve davranış biçimleri isteği çıkıyor ortaya. Bu nedenle yazılanları sadece yakınmalar ya da olumsuz eleştiriler olarak değil, yine onların deyişiyle yeni ufuklara, yeni doğrulara yönelmek amacıyla yapılmış çağrılar olarak görmemiz gerek. Sözümüze devam etmeden önce taşları yerli yerine koymak açısından bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu aşamada gençlerimizin bizlerin de kendi anne babalarımızı suçlamamız biraz işin kolayına kaçmak oluyor. Çünkü herkes en iyiyi kendisinin bildiğini iddia ediyor ve uyguluyor. Bir de bu en iyi çok değişken bir en iyi. Okulda öğretmenlerin dediği bir tür iyi, evde ailenin uyguladığı tamamen başka tür olunca ve hepimiz de en iyiyi kendimizin bildiğini iddia edince zavallı gençlerimizin kafası iyice karışıyor. Hoş, bizim kafalarımızın da pek düzenli olduğu söylenemez. Bu zıtlıkları toplumumuzun pek çok kesiminde görmek mümkün. Bakıyorsunuz bir yerde hala çağ dışı düşünceler uygulanıyor. Öte yandan modernlikte batıyı sollamışız. Derken bir gün bir Türk'ün dünya çapında başarısını okuyup mutlu oluyor ve işte uluslararası platformda biz de varız diye gururlanıyoruz. Hem ileriyiz hem geri. Peki biz neden böyleyiz? İşte tüm bu iniş çıkışlar çocuklarımızla olan ilişkilerimizi de zedeliyor. Nerede izin vereceğiz, nerede vermeyeceğiz bilemiyoruz. Tek bir doğru yok. Bizim doğrularımız başka, gençlerimizinki başka. Hatta bu doğrular kentten kente bile değişiyor. Şu kentte şuna izin var, bu kentte aynı şey düşünülemez bile. Ve işte bu da gençlerimizi çok ama çok bunaltıyor. Onlar net, açık ve çifte standart uygulanmayan doğrular istiyorlar. Acaba neden bir türlü doğru dürüst bir çizgi tutturamıyoruz? Elbette kuşak farklılıkları yaşanıyor ama böyle olması bir yerde toplumun ilerlemesi açısından doğal, hatta gerekli. Çünkü her kuşak kendinden öncekinden farklı ve yeni şeyler isteyecek ki evrimsel gelişme sürebilsin. Bu farklı oluşun yapıcı yanı. Yıpratıcı yanıysa toplumsal gelişme çizgisinde bize özgü zigzagların yaşanması. Bunun nedeni de bir zihniyetten bambaşka bir dünya görüşü ve düşünce yapısına geçiş sürecini henüz tamamlayamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Bizim gençlerimizle aramızdaki sorunların kaynağını büyük ölçüde bu değişim, daha doğrusu değişim sancıları oluşturuyor.